Merhaba Ömer Bey.
Merhabalar, Kopenhag'dan herkese selamlar ve sevgiler. İyi misiniz, ne haber?
İyiyiz, gayet iyiyiz. Kulağımız sizde, vereceğiniz haberleri bekliyoruz.
İşte aşağı yukarı bir 30 saat falan kaldı. Biraz da uzatılırsa işte 36 saat kaldı, bir şey denebilir. Ama ben hiç bununla ilgili ne olur, nasıl bir karar çıkar, antlaşma olur mu olmaz mı ondan bahsetmek istemiyorum. Belki onu yarın konuşuruz. Burada biz kültür sanat programı ağırlıklı olduğu için program kültür sanat ve biz şeyle de başlamıştık. Bu Danimarka'da kokuşmuş bir şeyler, çürümüş bir şeyler var diyen Hamlet ya da olmak ya da olmamak diyen Hamlet piyesiyle. Şimdi de Andersen'le devam etmemiz gerekiyor. Danimarka'da çürümüş ve kokuşmuş şeyler olduğu çok aşikar zaten. Üstelik de Horatio'nun Hamlet'e söylediği gibi gene de peşini bırakmayalım diyor. Hortlağın ve çürümüşlüğün. Şimdi biz de öyleyiz aslında, hiçbir şekilde bırakmıyoruz ama gelelim Andersen'e. Andersen'in de daha yeni yapmıştık şeylerini. Doğum yıl dönemindeki şeyleri. Bu Andersen'in 1837'de yayınlanan ünlü Küçük Deniz Kızı hikayesiyle aynı zamanda yayınlanmış olan bir başka hikayesi daha vardır. Dünyada da çok iyi bilinen şimdi Küçük Deniz Kızı hikayesinin heykelini dün müydü verdik zaten. Sırtında Afrikalı cılız bir adamın sırtına binmiş kocaman devasa bir obez adalet heykeli. Onun da yapılmış durumda şimdi. Yanına konmuş durumda. Ama benim asıl bugün bahsetmek istediğim şey imparatorun yeni elbiseleri ya da imparator çıplak diye bilinen hikayesi açıkça o şekilde gelişiyor olduğunu söyleyebiliriz. Yani sürekli olarak görüşmeler kopup gidiyor. Ve burada açık bir sınıf savaşından bahsetmek mümkün artık. Zengin ülkelerle, zengin ve endüstrileşmiş ülkelerle, kuzey deniyor onlara, güneyde yoksul ve gelişme yolunda denen güney ülkeleri arasında çok, yani inanılmaz bir mücadele var. Ve işte Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük kirleticisi olarak, tarihi olarak da, adam başına karbon salımları olarak da en büyük şey olarak kirletene öderler ilkesini geçerli kılmaya çalışılıyor. Onun dışında da en yoksul ülkeler var. Afrika ülkeleri var. G77 ve bir de AUSIS adı altında toplanmış küçük ada ülkeleri ittifakı var. Ve milyonlarca insan burada, belki de sayıları milyonları da aşan, milyarlara ulaşan, tamamen sınırda yaşayan, iklim değişikliğinden her an yok olup gitmeye mahkum olan, hortumlardan, kuraklıklardan, daha yeni Oxfam'dan gelen akıl almaz bir kuraklık haberi vardı ama detayına girmeyeceğim şimdi. Oxfam Yardım Kuruluşu Afrika için, yani seller filan. Şimdi Tuvalu, Pasifik'teki küçücük ada üzerine bir film seyrettim bugün burada, Kopenhag'da. Hakikaten yani 3 metre yükselen dalgaların, zaten adanın en yüksek yeri de 7 metre filan adaların. Böyle bir evlerin içine bakmış sulardan baktığımız bir filmde vardı. Fakat burada asıl sözünü etmemiz gereken şey bu büyük sınıf mücadelesinde her iki tarafta acayip hazırlıklı. Yani Amerika Birleşik Devletleri şey diyor mesela, yani bizim sorumluluğumuz asla yoktur diyor. Kategorik olarak reddediyoruz sorumluluğu, elbette payımız olmuştur kirlenmede diye. Ve mesela dünyanın en büyük küstahlığı için konuşmaya devam ediyor Amerika'nın temsilcileri, Obama'nın sempatikliği bir yana bırakılırsa. Ve açıkça mesela Jonathan Pershing adlı iklim görüşmecisi dedi ki Obama yönetimi evet biraz adil bir payımızı ödemeye hazırız ama sınırlarımızı da zorlamayın. Bizden fazla bir adi canatlık da bekleyerek zorlamayın. Verecek bir şeyimiz yoktu. Oysa Amerika'nın artık Vandana Shiva'nın da dediği gibi kendisini böyle bir yardım veren bir ülke olarak görmekten çok tarihi sorumluluğu olduğunu ve mutlaka borcunu ödemesi gerektiğini, bu bir sadaka filan meselesi değil, bunun bir doğrudan dolayı en temel bir adalet meselesi olduğunu görmesi lazım. Fakat savaş o kadar hızlı ki mesela bu insanlığın en büyük düşmanı olan Senatör James Inhofe var. Dünyada küresel ısınmanın tamamen bir yalan olduğunu söyleyen petrolcülerin, lobicilerin bir numaralı adamı. O buradaydı. Birdenbire sökün ettiğini gördüm. Karşımda da görüverdim onu. Ve kendisi yoktur böyle bir şey demeye devam ediyordu. Bir fırsatı bulup aralardan sıyrılıp bir soru da ben yönelttim kendisine. Kaç para alıyorsunuz petrol ve doğalgaz lobilerinden senatör? Dedim bunu kim söylüyor filan gibilerden baktı, aslında doğru değildi dedi. Peki dedim, hakkınızda şey diyorlar, en çok bütün Amerikan senatosunda temsilciler meclisinde en çok bu lobilerden pay alan siz olduğunu söylüyorlar dedim. Hayır, yeşiller, şeyler, çevreciler alıyor, benim bu doğru değil diye cevap verdi senatör Inhofe. Oysa elinde kuvvetli bir kanıt bile var benim. Open Secret, açık sırlar örgütün açık sırlar.org'dan bakarsanız Amerika'da en farklı olarak bütün bu fosil yakıt şirketlerinden en çok para alan adamın o olduğunu görürsünüz. Şimdi dilersen ona kısa bir konuşmamız var. Yalan söyledi bence açıkça.
Evet.
Ama onu da tarihe kaydetmiş oldu açık radyo mikrofonları. Ona bir kulak verin.
Dinliyoruz.
Senator, how much funding do you get from the oil and gas industry?
Not near as much as they get from the environmentalists.
Please,
but isn't it true that you're the most who gets the most?
No, that's childish. No, it's not true.
It's not true. Not true. Okay.
Evet, bize ulaştırdığınız bu ses için de teşekkür ediyoruz Ömer Bey.
Estağfurullah, doğru değilmiş gördüğün gibi. Beyan esastır, onu kabul ediyoruz. Yani bu hale gelmiş durumda. İşte Amerika, yani Amerika'nın çizgisi zaten bütün buradaki şeyde gazetecilere ve sivil toplum kuruluşlarına muazzam eziyet ediyorlar. Zaten biraz önce de Uygar'ın söylediği gibi pek çok sivil toplum kuruluşunu hiçbir gerekçe göstermeden buraya sokmama kararı aldı. Yani biçimsel olarak da ağır bir şey devam ediyor burada. Ve hem kapalı kapılar ardında döndürülen dolaplar var, muazzam bir şey var mesela. Zirvenin içinde de dışında da bir hareketlilik var ama en ilginç olanı da şu, yeni bir hareket doğuyor. Kim ne derse desin, hiçbir zaman artık bir dahaki 12 Aralık ve dün 16 Aralık'ta da bizim açık radyonunda bizzat içinde yer aldı. Olağanüstü eylemlerle birlikte dünyanın bir daha aynı şekilde olması mümkün değil. Yani kirleteni öderler yapıp Dünya Bankası'nı da her şeyden bugüne kadar inanılmaz derecede sorumlu olan Dünya Bankası'nı da tekrar bu mali şeylerin başına getirme çabaları. Hatta Obama'dan da yepyeni bir haber geldi. Yeni bir şey olmayacak zirvede. Fazla heveslenmeyin tarzından. Ben geliyorum ama bana da bu kadar bağlanmayın filan tarzından da bir şey geldi Amerika'dan. Ama bütün bunlara rağmen şunu net olarak söylemem gerekiyor ki yepyeni bir hareket doğuyor. Global bir hareket ve aralarında işçiler var. Her kesimden insanlar var. Gençler, yaşlılar, kadınlar ve bir sürü örgüt var. Ve bu burada kalacak. Yeni bir hareket doğdu. İklim adaleti hareketi. Ve hem NGO'lar arasında, sivil toplum kuruluşları hem de küresel güney denen ülkeler arasında müthiş bir adalet arayışı var. Bir tek şey istiyorlar. Adil, çok kapsamlı ve bağlayıcı, hukuken bağlayıcı bir antlaşma ve kirletini de cezalandıracak bir uluslararası çevre mahkemesi talepleri var. 350 milyon parçada 350 talebi kesin olarak söyleniyor. Ve bu gitmeden yani bu hareketin hiçbir yere gitmeyeceğini söyleyebiliriz. İki şey daha söyleyip bırakıyorum. Bir tanesi Bolivya Başkanı Evo Morales olağanüstü bir konuşma yaptı geçen gün. Birkaç saat önce. Ve dedi ki üç şey söyledi önemli. Yani hepimiz biraz daha böyle gidilsin, hepimiz tüm yok olacağız dedi. Ve biz bütün siyahlar, kızılderili kardeşler, yerli kardeşlerimiz nasıl köle olarak bütün yeryüzünde muamele gördülerse, hakları tanınmadılarsa, şimdi de tabiat ana da aynı şey muamele. Yani sanki bir hayatı olmayan bir yaratıkmış gibi, hakları olmayan bir şey gibi muamele ediyor. Buna izin vermeyeceğiz. İkincisi, atmosfer alanının kullanımında bizim payımız da muhakkak olacak. Gelişmiş ülkelerin yanı sıra bize de bırakmak zorundasınız. Bunu özelleştirip, uzayı da özelleştirdiğiniz atmosferi de, bu borcu da ödeyeceksiniz. Ve üçüncüsü de tazminatlar ödenecektir diyor. Ve bir hesap yapmış. Ya daha yeni 40 milyar dolar çıkardı Obama kongreden, Amerikan kongresinden. Yani daha önce ödenenlere ilaveten 40 milyar doları da çıkararak 687 milyar borç ödendi. Silahlara harcanıyor savaşlar için. Zaten Irak Savaşı'nda 2,5 trilyondan fazla, 2,6 trilyon milyar değil bu para verildi öldürmek için Irak'a ve bize de 10 milyar dolar. Bu kabul edilemez diyor. Ve mücadelemizi yapacağız. Üstelik de bütün iklim göçmenleri de zengin ülkeler almak zorunda kalacaklardır. Başka türlü bu işler olmaz dedi. Aynı şekilde de küçücük Tuvalu'nun, şimdi dinleyeceğiz sesini, bizzat başbakanı konuşuyordu. Bütün adalılar gibi gayet yumuşak başlı görünen ama kararlı bir insan ve dedi ki geleceğimizi pazarlık konusu yapmayacağız dedi kesinlikle kendisine. Ben de radyo olarak yani bu cesur davranışından dolayı, küçücük ülkenin dünyaya model olmasından dolayı, kendisini tebrik ettiğimiz cesaretinden dolayı da söyledim. Bilmeyeceğiz. Hillary Clinton'dan bir şey var dediler. Yeni bir haber o anda gelmişti. İşte 100 milyara çıkaracağız diye. Valla bu da havuçtur. Bu sıralarda atılır. Biz haklarımızı isteyeceğiz dedi ve bundan geri dönmeyeceğiz 350'den dedi. Bu yüzden bence anlaşma olması da zor görünüyor ama bundan sonra doğacak hareket belirleyecek her şey. Doğmuş olan bu yeni küresel adalet hareketi belirliyor. Şimdi sözü Tuvalu'ya bırakalım. Kopenhag'dan çok sevgiler, selamlar.
Çok teşekkür ederiz Ömer Bey. Dinliyoruz.
I bring greetings to you all from the tiny island Tuvalu. The video you have just seen highlights the vulnerability of Tuvalu. It shows the fact that king tides, which usually come around February or March in each year, people have to wait for the seawater when these tides come in. The entire population of Tuvalu lives less than 2 meters above sea level. Sea level rise is only one of the threats that confronts Tuvalu as a result of climate change. And we face coral bleaching from increases in water temperature. Our reefs are also threatened by ocean acidification, increases in dissolved carbon dioxide. Climate change will also bring more severe cyclones. Tuvalu is undoubtedly one of the most vulnerable countries in the world to the impact of climate change. This is why Tuvalu has been so vocal at this meeting. This meeting is about our future existence. Our future rests on global action to address climate change. And we must have a set of safeguards based on sound science. These safeguards include ensuring that global temperatures peak at well below 1.5 degrees Celsius. It means that the global greenhouse gases must stabilize at 350 parts per million These safeguards are non-negotiable. Bottom line for our negotiation here. Over the last few days, we have faced considerable pressure to accept a deal based around a 2 degrees Celsius temperature limit. We have yielded to this pressure because our future is not negotiable. Just 6 months ago, to our table, two key legal texts for consideration at this COP. The first was a set of amendments for the Kyoto Protocol. The second was a new protocol, which we called the Copenhagen Protocol. This new protocol covered all elements of the Bali Action Plan. We came to this meeting with full intention of these legal texts being properly considered. We came here with the intention of signing on the bottom line and working out the Copenhagen with 2 legally binding agreements. Unfortunately, this is not happening. The legal texts have been swept under the carpet. We are greatly concerned about the way this meeting has been run. And legitimate processes have been ignored. Background deals have been worked out by a selected few countries. And this is not how the United Nations should work. We came to this meeting expecting an open and transparent process. Unfortunately, this is not happening. We will leave this meeting with a bitter taste in our mouth, but the true victims of climate change have not been heard properly in this meeting. Thank you. This is Desmond.